تاریخ ve insan.
Dinle evlat. Sana bir çift söylenecek sözüm var. Beni bilmek ister isen Hakk'a bağlı özüm var. Neslim bana bühtan etmiş. Yüreğimde sızım var. Şu sayfalar tanır beni. Ha bu kitaplar tanır. Şanlı tarih dile gelse bütün dünya utanır. İlim, irfan, medeniyet yaymak için yürüdüm. Kuru kavga için değil, hizmet için yürüdüm. Bir küçücük beylik idim, üç kıtayı yürüdüm. Bu tepeler tanır beni, ha bu ufuklar tanır. Şarktan güneş doğduğunda gölgem garba uzanır. Mazlumlar gözyaşını şefkat ile silmişim. Vatan, namus, din ve devlet kıymetini bilmişim. Hırsıma göz dikenlerin haklarından gelmişim. Bu hisarlar tanır, ha bu kalalar tanır. Nal sesimi işitenler kıyamet koptu sanır.
Merhaba sevgili TGRT FM dinleyicileri. Hepinize iyi akşamlar. Tarih ve İnsan programına hoş geldiniz. Bu programı sizler için Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil Bey hazırlıyor. Ana kumanda masasında sevgili Muhittin Sami Ayıngöl bulunuyor ve ben Deniz Fehim Harmanış'a sunuyorum. Hocam nasılsınız?
Teşekkürler. İyiyiz elhamdülillah. Sizler de iyisiniz.
Biz de iyiyiz. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk. Programımıza. Efendim dinleyicilerine iyi akşamlar diliyorum.
Çok teşekkür ederiz hocam. Hocam öncelikle ben iletişim adreslerimizi hatırlatayım sevgili evet. dinleyicilerimize. Çünkü güzel sualleri geliyor. Efendim e-mail adreslerimiz tgrtfm@tgrt-fm.com.tr tgrtfm@tgrt-fm.com.tr ve ahmet@ahmetsimsirgil.com ahmet@ahmetsimsirgil.com. Hocam birkaç haftadır Kanuni Sultan Süleyman Han'dan ve en son iki hafta Hürrem Sultan'dan da bahsettiniz. Geçen hafta yaptığı hayırlı hizmetler,
evet.
eserlerinden bahsettiniz. İsterseniz konuyu toparlayalım ve bu hafta inşallah Kanuni Sultan Süleyman Han'ın seferlerinden, Seferi Hümayunlarından
bahsedelim. Şimdi öncelikle evet. şunu da ben TGRT FM dinleyicilerine özellikle duyurmak istiyorum.
Evet.
Az önce bahsettiğiniz gibi gerçekten çok sualler geliyor
evet.
benim maillerime de. Tabii program dahilinde devam ettiğimiz için ve Kanuni Sultan Süleyman'a da başladığımız için
evet.
bir müddet bu devam etmiş olacak. Dolayısıyla gelen sualleri yine bir taraftan sıraya almış oluyoruz.
Evet.
İnşallah daha sonra bu konuda bilgi vereceğiz. Kıymetli soru soran dinleyicilerimiz için cevap verilmedi diye bir endişeye de kapılmasınlar.
Tabii hepsi kayıt altında.
Bunu da kendilerine duyurmak istiyorum. Zira sualleriyle bu programlar devam ediyor. Hiç kimse bir şey sormamış olsa belki bizim programda devam etmeyecek.
Evet.
Ama sualler, sorular gelince bu da ilgiyi ve alakayı aynı zamanda göstermiş oluyor. O sebeple ben çok sevgili TGRT FM dinleyicilerine muhabbetlerimi sunuyorum. Zira tarihimize ilgi hem önemli hem de TGRT FM gibi gerçekten hemen hemen her mevzuyu ehlinden ve doğru bir şekilde öğreten bir radyodan dinlemeleri de çok önemli. Bu aynı zamanda bu dinleyicilerin de çokluğunu da göstermiş oluyor, ilgisini göstermiş oluyor. Bu noktada hem TGRT FM'i hem de onun kıymetli dinleyicilerini gerçekten tebrik ediyorum ben bu vesileyle. Şimdi epeydir hem Kanuni hem de Hürrem Sultan'dan bahsediyoruz. Geçen hafta Hürrem Sultan'dan iki haftadır özellikle
evet.
uzun bahsettik. Zira bunu uzun bahsetmemizin en önemli bir noktası geçen hafta da belirttiğim üzere bugün insanlara dışarı çıkıp bir anket hani anketler yapıyorlar.
Evet.
Yani bir anket hazırlasanız ve Hürrem Sultan'la ilgili 50 tane hatırlatıcı şey söyleseniz İnanın tek bir şey hatırlayacaklar. Bilenler için söylüyorum. Bunu hiç kimisi o da kimdi, kim neydi, ne yaşadı falan filan diyebilirler. Yani Hürrem Sultan dediğinizde Kanuni'nin eşi olduğunu bilmeyenler de çoktur. Bizde ilgisizlik maalesef çok fazla. Ancak aleyhine bir şey de kalıcı oluyor aleyhine konuşulduğu zaman. Aleyhine bilenler için söylüyorum ben. Sadece Şehzade Mustafa vakasını söylerler.
Evet.
Dolayısıyla da Hürrem Sultan'ın çok yönlü bilinmesi lazım gelen bir kimse. Hemen her yönüyle bilinmesi lazım gelen bir kimse. Zira iyilikleri, faydaları sayılamayacak kadar çok. Gerçekten çok iffetli, Türk milletini ve Müslümanları çok seven, ailesine çok bağlı, çocuklarına çok bağlı bir hanım. Kanuni'yi çok seven ve hani Osmanlı padişahları neticede bunlar cariye statüsünde oldukları için nikah yapmıyorlar. Fakat Hürrem Sultan aynı zamanda kendisinin azat edilmesini istiyor. Yani onun gerçekten hanımı olmasını istiyor. Mesela cariyelerde daha fazla bir kendi içinde kadınlar arasında başı kolu açık olabilir. Ama Hürrem Sultan azat edilmeyi istiyor ve tam manasıyla hanım oluyor, hür bir hanım oluyor. Kanuni Sultan Süleyman onu azat ediyor. Dolayısıyla Hürrem Sultan'ın Müslümanlığı çok ileridir. En ileri şahsiyetlerden bir tanesidir.
Bunu zaten eserlerinden ve sözlerinden anlıyoruz.
Eserlerinden anlıyoruz, sözlerinden anlıyoruz, vakıflarından anlıyoruz, yaşayışından anlıyoruz.
Şu bahsettiğimiz tavır bile belki, yani sadece bu bile yeterli değil
bu
mi?
Bu bile yeterli. Ve o kadar mevzu var ki onunla ilgili ki geçen neredeyse bir 10 dakikayı eserlerini saymakla geçirdik burada.
Bazı sualler geldi, dediler ki bu şeyin kaynağı nedir bu kadar eser vermesinin diye soruldu.
Evet.
Bunu da size arada sormuş olalım.
Tabii hani bazen şimdi liderler diyor ya kaynak benim falan diye. Kaynak olmadan kaynak. Ne olur? Hiçbir şey olmaz. Hiç kimsenin şahsı kaynak değildir. Tabii ki Osmanlı Devleti'nin yapısı bugünkü yapı itibariyle değil. Osmanlı Devleti'nin normal yapısı içerisinde üst düzey insanların çok büyük devlet, padişahın hanedanın malı sayılır. Devletin fetihlerinin beşte biri padişahındır fetihleri.
Yani bir savaşa gidildiğinde, bir cihada.
Dolayısıyla cihada gidildiğinde zapt edilen yerin beşte biri hünkârındır, padişahındır. Dolayısıyla ve miri toprak deriz biz, devlete ait toprak ve devlet hukuken padişahın sayılır. Bu itibarla da padişah ne yapar bunları? Has olarak, zahmet olarak, timar olarak askerlerine dağıtır. Bu devletin toprağıdır. Timar olarak veriyor kime? Askerine. Zahmet olarak veriyor kime? Devlet adamlarına. Has olarak veriyor kime? En yüksek devlet memurlarına. Yani bir Osmanlı kaptanı deryasının maaşı 888 bin akçedir.
888 bin akçe.
Evet. Yani şimdi 8 yük denir. Bir yük 100 bin akçeye bedeldir. Bir müderrisin maaşı günlük 50 akçedir. 60 akçedir.
Geçen bahsetmiştim.
Tabii bir kadının maaşı 45'e yeni başlayan birisinin günlük 45 akçe olarak başlar ve yükseldikçe 100, 150, 300, 500 akçeli günlük olarak. Evet, kadının yani bugünkü hakimin. Çok yüksek paralardır bunlar. Ama bir sadrazam, bir vezir, bir valide sultan hasları vardır ve bunlar çok yüksektir. Şimdi padişahın mülkü ise sınırsızdır. Ya bu sınırsız dediğim mutlaka bir sınırı var ama akıl alacak ölçüde değildir. Evet. Dolayısıyla bugün bir işte biz Erzurum'a gidiyoruz, Muratpaşa Camii'ni görüyoruz. Lala Mustafa Paşa Camii'ni görüyoruz değil mi? Şurada İstanbul'u geziyoruz, Mahmut Paşa diyoruz. Paşaların her birini Mesih Paşa, Paşa, Ali Paşa, Hadim Ali Paşa, Davut Paşa sayıyoruz. Yani Rum Mehmet nerede bir paşa? Onun bir camii var. Bir paşa ve onun bir cami, medresesi, mektebi, hamamı. Yani şimdi bugün bir paşa herhalde emekli olduğu gün kendisine şöyle bir üç gözlü bir odayı alabilir mi? Emekli parasıyla.
İşte.
Yani kendini idare alamaz. Yani bugün şu İstanbul'da bir ev alması emekli parasıyla mümkün değil. Ben zannetmiyorum.
Evet.
Yani biz iyi memur üst düzey sınıfında ama nedir? 50-55 bin, 70 bin, 100 bin. Ama bugün normal bir ev 150-200 bin.
Evet.
Yani bir takım tabii şu anda ekonomimizin düzgünlüğü, şeyi, kredileri, faizin düşmüş olması insanları ev sahibi yapıyor ama 10 sene ödüyorsun. Osmanlı'da bu çok yüksek. Adam bir cami yaptırıyor Fehim Bey. Yani bir cami kaça mal olur? Bir medrese, bir hamam, kaç cami?
Bir de bir tane değil.
Bir tane de değil. Şimdi şeylerin imaretlerini okuduk. Hürrem Sultan'ın. Mekke'de, Medine'de, Kudüs'te, İstanbul'da,
Kefe'de.
Edirne'de, Kefe'de. Kaç tane imaret ve bunları sadece yaptırmakla kalmıyor.
Devam et.
Bunların kıyamete kadar sahip çıkılsa hiç kimse el uzatmasa o vakıflara ve sahip çıkılsa kıyamete kadar devam edecek vakıflarını kendisine veriyor.
Gölge etmeseler.
Tahsis ediyor tabi. Onları mahvetmeseler, onlara el koymasalar, üzerine oturmasalar. O verdikleri mülk onlara kıyamete kadar yeter. Dolayısıyla şimdi Osmanlı'nın ne olduğunu, Osmanlı'nın o klasik dönemindeki gücünü, kudretini bilmemektir. Onlara ya bunlar ne yapıyordu, ne ediyordu diye. İşte bu cami kolayla mı yapılır? Onu yapıyor ve ona vakıfları kendi tertemiz parasından. Çünkü vakıfta hiç birindeki borcunu vakfedemez, birindeki alacağını vakfedemez, üzerinde ipotek olan bir şeyi vakfedemez. O tamamen kendi malı olacak, kendi özel mülk olacak, üzerinde bir ipotek olmayacak, helal malı olacak ve onu insanlığın istifadesi için vakfedecek bir şeyi, bir eseri ortaya koyup çıkartıp, işte bu yol olur, bu çeşme olur, bu hamam olur, bu imaret olur, bu mektep olur, bu cami olur. Yani bu kadar eserler ki bunların gelirleri çok fazla ve çok yüksek. Tabi burada hanımının büyük ölçüde kendisi bu işlere vesile oluyor. Ama Osmanlı padişahlarında hanımlara çok fazla, valide sultanların hastaları çoktur, hanımların yoktur. Belli oranda bir onların paraları vardır geçimi için. O daha çok Kanuni'nin hastalarından olmuş oluyor. O Kanuni onun adına yaptırmış oluyor. Tabii daha fazla olarak burada vesile olan kendileri oluyor.
Aradaki muhabbetin şeyiyle oluyor.
Evet tabii. Yani şimdi işte hani insanın hanımı bir şey yaptırıyor. Beyiyle beraber ama onu yaptırtan kim? Mesela Kanuni'nin kendine ait. Kanuni Sultan Süleyman medreseleri diyoruz. Süleymaniye Camii diyoruz ama öteki de Haseki Sultan. O başlatıyor, o istiyor. Ve o da veriyor. Bu işte bizim milletimizde hani bazen herkes kendi çalıştığının diye şimdi bir şey çıktı ya. Yani hanım çalışıyor, erkek çalışıyor, herkes benim çalıştığım. Halbuki bizim şeyimizde kim olursa olsun, kadının bir kazancı varsa, erkeğin bir kazancı varsa onun hür mülküdür ama bu aynı zamanda bizde bir birlik beraberlik vardır. Ayrılık gayrılık yoktur. Erkeğin kazandığı o evindir. Kadının yani getirdiği evindir. Dolayısıyla bakıldığı zaman ki hani eskiden dediğimizde zaten erkek bu işte kendisini mesul hisseder. Kadını çalıştırmaz.
Evet.
Yani kendi özel bir takım ev işleri veya dışarı işleri şimdiki gibi değil. Biz tarihi zamanına göre anlayamadığımız zaman, değerlendiremediğimiz zaman ortaya sakil düşünceler çıkıyor.
Çarpık bir
anlamıyor insanlar. Yani dönemi hani o zaman da bunu aynı zamanda şimdi biz sarayı konuşuyoruz. Halbuki köyü konuştuğun zaman orada bakıyorsun kadının bir görevi var, erkeğin bir görevi var. Hepsi beraber ama kazanç senin kazancın benim kazancım olur mu? Yani komik. Bu çok komik bir şey.
Yani bizim kültürümüzde olmayan bir şey.
Olmayan bir şey.
Evet.
Evet. Dolayısıyla Hürrem Sultan böylesi hizmetler etmiş. Gerçekten çok hanım bir sultan. Çok kıymetli birisi. Türk milletine bugün hala hizmet eden, eserler bırakmış olan yüzlerce yıldır bu kıymetli eserleri ve faideleri devam etmekte olan bir kadın. Çok çileler çekmiş. Çocuklarının ölümünü görmüş. En sevdiği oğlu Cihangir, o biraz rahatsızdı belinden. Devamlı yanında gezdirdi. Sancağı çıkmadı. Onun üzüntüsü. ki Şehzade Mehmet 22 yaşında, Kanuni ile çok sevdikleri bir kimse Şehzade Mehmet, evet. 22 yaşındayken vefat etti. Manisa Sancak Bey olmuştu. Mesela onun ölümüne son derece üzüldüler. Ve Kanuni'yi de çok seviyordu. İstanbul'a getirtirdi ve onun namına Şehzadebaşı Camii'ni yaptırdılar. Kanuni 40 gün oraya gidip dua etti. Kur'an-ı Kerim okudu. Hafızlar tayin etti. Her gün hatimler indirtirdi. Şimdi böyle 22 yaşında geleceğin saltanat namzedi olarak görülen, çok sevdiği bir oğlunun vefatı, ardından Şehzade Cihangir'in vefatı ve bunlar tabii üzüntülü şeyler. Kulunç hastalığı, son demlere hastalıklarla geçti. Ki Kanuni kendisini çok sever. Onun Kanuni'ye bağlılığı son derece fazladır. Böylesine 58 yaşında gibi de genç denebilecek bir yaşta hastalıklar içerisinde hayata gözlerini yumdu. Öyle kolay değil. Yani padişah hanımı şey olarak böyle hani bir dizi çevriliyor. Sabah akşam vur patlasın, çal oynasın. Devlet öyle idare edilmiyor ya. Devlet öyle gir oraya vur patlasın, sen ev idare edemezsin öyle. Akşama batar o ev. Yani bu şekilde bir ev idare edeceksin. Bir defa bir talebe çıktı. Konuşuyor bir talebem. O zaman Erzurum'dayım. Evet. İşte anlatıyor. Böyle bir şey, işte şu padişah avdan gelmedi, bu padişah haremden çıkmadı, şu padişah deliydi, bu padişah akıldan noksandı, şu padişah şöyleydi. Kızım, bu devlet 600 sene nasıl devam etti ya dedim. Senin bu anlattığın devlet 6 sene ayakta kalamaz. 6 sene evet. Hamamdan çıkmayan, hamamdan yani tabirimi hoş gör, öyle bir dizi değil mi Kanuni'nin, evet. Şey, haremden çıkmayan bir padişah. Vurpa, dünya yıkılmış ağzına, o onun Hürrem diye ağzına elmalar, portakallar veriyor. Nerede ya? Padişah kiminle, hanımıyla yemek falan yediği nerede görülmüş? Ağzına veriyor. Bu padişah akşama batar. Akşama bu devlet. O devlet akşama biter.
Öyle. Yükseklerde rüzgar sert eser.
Sert eser, öyle kolay değil.
Basit bir şey
i̇şte maalesef böyle ucube. Ucube şimdi şey oldu ya, ucube anlatımlar, ucube bir tarih anlatımı ortaya çıkıyor, evet. Dizileri. Neyse ki Allah bizim, akıl fikir versin abi, demek lazım.
Neyse ki bizim milletimiz gerçekten irfan sahibi. Neyin ne olduğunu çok iyi bildiği için her şey at irir, kervan falan bir şeyler varacağımız için şey yapmayalım.
Evet.
Peki hocam, konumuza gelelim isterseniz.
Konumuza gelelim. Olarak,
Kanuni Sultan Süleyman'ın seferleri. Seferi Hümayunları.
Evet, Kanuni Sultan Süleyman'ın tabi ne zaman biter
bitmez
bilemiyoruz, bitmez. Kanuni Sultan Süleyman'ın umumi olarak, genel olarak bizzat kendisinin ordusunun başında bulunduğu 13 tane çok büyük sefer var.
Evet.
Elbette ki 13 seferle sınırlı değil. Osmanlı Devleti'nin Kanuni'nin 46 yıllık dönemindeki mücadelesi, seferleri, bunu deniz seferleri olarak bakabiliriz, kendisinin başında bulunmadığı kara seferleri olarak şey edebiliriz. Yani siz 30'a 40'a kadar çıkabilir bunun sayıları. Ancak Kanuni'nin bizzat ordusunun başında bulunduğu sefer sayısı, bunlar çok büyük bizzat seferdir.
Elinde kılıcıyla.
Elinde kılıcı, atının üzerinde ordusunu idare ettiği savaş meydanındaki sefer sayısı 13'tür. 13'tür. Şimdi Kanuni Sultan Süleyman'ın ilk seferi, ilk önce ondan herhalde daha önce de bahsetmiştik. Tahta çıktığında bir Camberde Gazali isyanı vuku buldu.
Evet.
Ve ilk idari tecrübesini de orada gösterdi. Yani iyi yetişmiş bir şehzade olduğunu o isyanın bastırılmasında ortaya koymuştu demiştik. Ve Kanuni'nin ilk seferi ise Macarlar üzerine olacak. Belgrad üzerine. Şimdi Belgrad Kalesi çok önemli bir kale. Macarlar da o dönem için, o döneme kadar Orta Avrupa'da veya Avrupa'da Osmanlı'nın karşısında güç olarak, birinci güç olarak görülen bir devlet. Ve Belgrad'ı 2. Murat Han, Fatih Sultan Mehmet'in babası ve Fatih Sultan Mehmet Han kuşattılar. Fatih'in kuşatması çok şiddetli geçmişti.
Evet.
Hatta padişah bizzat çarpışmaya katıldı. Büyük bir bozgun olacaktı. Fatih'in şahsi kahramanlığı büyük bir bozgunu önledi. Bizzat ileri atılması, ancak kale düşmedi. 2. Murat zamanında ve Fatih zamanında aranamayan bir kaleydi ve çok güçlü bir kale. Hatta Fatih Sultan Mehmet ki İstanbul'u almış çok rahat alacağını tahmin ediyordu. Bazen Fatih'in gururuna da hamle derler. Yani çok rahat görmesi, rahat alırım demesi o gururun verdiği de bir şey hüsran olarak da mağlubiyet olarak da gösterirler alimler. Şimdi dolayısıyla Macarları Tapalık ve Avrupa Osmanlı'nın karşısında bir ileri silahşör, bir ileri devlet, bir büyük devlet olarak Macarları hep destekliyorlar. Yani Macarlar savaşa girdiği zaman bir Macarlar olarak değil, Almanlar, Nemçe, Avusturya, Alman, Hollanda, Fransa, bütün devletler Macarları destekliyorlar. İleri karakolu durumunda Macarlar Osmanlı'ya. Dolayısıyla Macarların şahsında böyle bir durum var. Ve bu Macarları da bu fevkalade bir şey veriyor.
Güven
veriyor, gurur veriyor. Yani Avrupa'nın silahşörü, ileri karakolu, kendisini böyle herkes desteklediği için onlarda da kendisinde müthiş bir gurur ve iki defa da Osmanlı'ya karşı en azından Belgrad'da geri çevirmiş olmanın ve ardından 2. Bayezid dönemi, tabi Yavuz'un hiç batı seferi olmadı. Uzunca bir sürede Macarlarla bir mesele de ortaya çıkmadı. Osmanlılar bir daha iki padişah döneminde oraya karşı bir harekette bulunmadılar. İşte Kanuni Sultan Süleyman'ın ilk seferi Macaristan üzerine oldu. Belgrad üzerine oldu. Yani ne götüreceği pek belli olmayan yaklaşık 40-45 yıldır 50 yıldır buraya karşı bir sefer yarım asırdır olmamış.
Onlardan da bir şey yok.
Kalede daha da güçlendirilmiş bir vaziyette. Onlardan zaten olması mümkün değildi. Yani o idare ediyorlardı. Sınır boyu mücadeleler vardı. O şekilde devam ediyordu. İşte Kanuni Sultan Süleyman ilk olarak Macarların tabii hudutlardaki hadiselerde devam ettiği için ve Osmanlı'ya karşı Avrupa'nın öncü vazifesini gördüğü için Macarların üzerine gidiyor ve hatta onu hükümdarın yakınınızda bulunan inkarcılarla savaşın emriyle farz olan bir meseleyi, bir cihadı da yerine getirmek olarak da değerlendiriliyor bu kaynaklarda. Şimdi Macar seferi Kanuni Sultan Süleyman'ın bu ilk yürüyüşü ortaya bir sefer yolculuğunu da ortaya çıkartıyor ki bu Kanuni'nin son seferine kadar devam edecektir.
Yani yeni bir metot mu?
Metot değil ama bir ciddiyet. Mesela Osmanlı Kanuni döneminde ki Yavuz döneminde de aynı şeyler vardır ama burada öylesine bir ciddiyet var ki mesela ekili tarlalardan, meyveliklerden geçtiği zaman padişah durduruyor. Ve bir kimsenin malına, arazisine, meyvesine el uzatan insanları derhal orduyla ilişiğini kesiyor.
Evet. Peki. İlişik değil hocam. Kısa bir ara vermek istiyorum.
Biz de bir ilişiği keselim diyorsun kısaca.
Tekrar peki. Buluşmak dileğiyle.
Tekrar buluşmak üzere.
Neden neştin baba?
Merhaba sevgili Tegeret FM dinleyicileri. Tarih ve İnsan programının ikinci bölümünde tekrar beraberiz. Hocam, Kanuni Sultan Süleyman Han'ın seferlerinden bahsetmeye başlamıştınız.
Ve Belgrad seferine doğru.
Evet. Buyurun hocam.
Şimdi 19 Mayıs 1520'de yola çıkıyor. Ve çıkışı gerçekten muhteşem bir çıkış Kanuni Sultan Süleyman'ın. Edirne kapısından askerler görülmemiş bir disiplin içerisinde ve belli bir nizam ve intizam içerisinde, ki bütün İstanbul halkı da orduyu Hümayun'a dualar ediyorlar ve padişahı bu ilk seferine uğurluyorlar dualarla. Dolayısıyla bu şekilde ayrıldığını görüyoruz ve hedefin Belgrad olduğu belli. Ve az önce söylediğim gibi ordunun özellikle disiplini ve ekili araziye karşı, meyvelere karşı, halkın malına karşı en küçük bir şey cezasız bırakılmıyor tasallut. Ve bir daha da Kanuni'nin hiçbir seferinde ordunun bu disiplinden asla taviz verilmediği ve ordunun da buna müthiş bir şekilde riayet ettiği, yerli yabancı bütün kaynaklar da tarafından özellikle anlatılır. Hmm. Yani şimdi burada tabii artçı görevlileri, hizmetlileri, ordu 150 bin, 200 bin kişilik ordulardan bahsediyoruz. En az bir 50, 60 bin, 70 bin ikinci sınıf görevliler düşündüğümüz zaman bu sayının 250 binlere varan bir sayıdan bahsediyoruz ve bunlar aylarca yol alıyorlar 3 ay boyunca. Böyle bu disiplini sağlayabilmek kolay bir şey değildir. Evet. Yani anlatımı kolaydır ama onu sağlamak, siz 50 kişi alıp şöyle bir arazilerden, meyveli arazilerden yürütün bakalım ne oluyor? 50 kişiyi yürütebiliyor musun?
Yani.
Ya bu gerçekten kolay bir şey değil. Bunu düşünmek lazım, üzerinde durmak lazım. Ve önce Böğürdelen Kalesi ilk defa olarak, burası Semendere Sancak Bey'i İshak Paşaoğlu İsa Bey tarafından fethediliyor. Ve daha önce fethedilmişti. 5 sene elimizde kalmış ve daha sonra çıkmıştı. Burayı Kanuni Sultan Süleyman kendi rızalarıyla al, vermezlerse harp ile al diye ilk birliklerini Böğürdelen Kalesi üzerine gönderiyor. Ve kendisi de buraya geliyor. Tabi düşman teslim etmeyince çok şiddetli bir savaş oluyor. Ancak 3 gün içerisinde kale düşüyor. Böğürdelen Kalesi. Burası Kanuni Sultan Süleyman'ın ilk fethettiği kale ünvanını alıyor. Kulelerde ezanlar okunuyor. Davullar çalarak, mehter çalarak şenlikler yapılıyor. Ve Rumeli Beylerbeyi Ahmet Paşa komutasındaki askerler kaleyi böylece Osmanlılara kazandırmış oluyorlar. Ardından Sirem Adası'na geçiyor ve Sava Nehri üzerine köprü kurulmasına padişah günlerce nezarette bulunuyor. Çünkü tam Osmanlı ordusunun sefere çıktığı mevsim, nehirlerinde taşmış olduğu bir mevsimdir, Mayıs-Haziran. Dolayısıyla genelde nehirler üzerine düşman da köprüler yıktığı için köprü yapmak ihtiyaçları ortaya çıkar. Bazen bir köprü bir ayı alabilir. Zira uzun köprülerdir bunlar.
Burada anekdot olarak seferlerin belli bir zamanlarda yapılması şey yapabilir miyiz?
Yani tabii şimdi 200 bin kişilik ordu dışarıda çadırlarda, düşünün. Şimdi Ekim-Kasım ayı gelip dondurucu soğuklar başladığı zaman bunları ısıtmak, şey yapmak mümkün değil. Ekim-Kasım geldiğinde artık ordu ancak hudutlardaki askerler süratli bir şekilde düşmana hücum edip geri çekilirler yine kalelerine. İstanbul'dan siz 3 ay içerisinde o günün şartlarında bir orduyu oralara götüremezsiniz.
Evet.
Kış kıyamette. Dolayısıyla Nisan gibi sefer ayı başlar. Ekim gibi, Kasım gibi biter. Ekim-Kasım geri dönüş hadisesi.
Dönülmezse orada mı kalınır?
Dönülmezse orada belli yerlerde kışlaklara dağıtılır askerler. Hudut boylarındaki kalelere dağıtılırlar ve oralarda kalırlar. Mesela Belgrad böyle bir yer olacaktır.
Evet.
Evet. Belgrad'ı Ramazan ayında, 26 Ramazan da Belgrad kuşatılır. Yine bir Ramazan ayıdır. Ve teslim tekliflerinin reddedilmesi üzerine çok şiddetli çatışmalar olur Belgrad Kalesi üzerinde. Fakat çok kısa bir süre içerisinde gerçekten Osmanlı askerleri görülmemiş bir şiddetle ve gayretle çarpışırlar ki topçuların kaleyi uzun bir süre dövmesi ve neticede umumi bir hücumla Belgrad Kalesi düşer. Ve Belgrad bu tarihten itibaren Darül Cihat diye anılır. Yani Osmanlı'nın Avrupa'ya cihadının başlangıç noktasıdır. Cihat yurdu, cihat evi manasına Belgrad. Cihat evi Belgrad, Darül Cihat Belgrad denilir. Yani kaynaklarda hep bu şeylerle geçer. Gerçekten çok şehit vermiştir Osmanlılar burayı alırlarken ve bu şehitler defnedilir. Kanuni Sultan Süleyman şehrin en büyük kilisesini camiye çevirir. Cuma namazını Belgrad'da kılar ve bu başarılarından dolayı Cenab-ı Hakk'a sonsuz şükrederler. Bunları görüyoruz. Yine Belgrad Kalesi'nin topla yıkılan yerlerinin yapılması için adamlar tayin eder. Ayrıca camiler, tekkeler, imaretler ve güzel hamamlar yapılması emredilir. Yani Belgrad çok kısa bir süre içerisinde bir İstanbul gibi, bir Bursa gibi Türk yurdu haline konulur. Bir sanki bir Türk yurdu. Sanki belki 300 yıldır Türklerin elinde bir kaleymiş gibi daha bir yıl geçmeden Belgrad'a Türk mührü, İslam mührü vurulmuş olur. Bu Osmanlı'nın aldığı yerlere bakış yönünü de gösteren çok önemli bir misaldir.
Nasıl mesela?
Yani şimdi mesela buna şunu söyleyebiliriz. Yani Osmanlı fethettiği bir yeri sömürge olarak değil, kendi vatanı, kendi toprağı, kendi ülkesi ve oranın insanı kendi tebaası, kendi halkı olarak görmektir bu.
Kendinden
bilmektir, aidiyet duymasıdır. Yani fethettiği bir yeri sömürge maksatlı bakmaz. İnsanlara Allah'ın kendilerine bir emaneti olarak görür. İnsanların yaşantısını, insanların canını, malını, İnancını. Namusunu, ırzını, inancını korumayı birinci esas bilir. Yani insanca yaşamak, insan olmak şeyidir o. İnsanlara çünkü zorlama da olmadığı için herkesi kendi inancında, kendi yaşayışında, kendi ayininde, kendi ticaretinde hür kılmaya çalışır. Önce ona insan olarak muamele yapar. Ve burada insanlar da Osmanlı'yı işte bu haslet bana kendisine dininden geldiğini onlara ishar eder. Yani bu kendisinden değil, kendisinin dininden. Dolayısıyla bu noktada insanlara da referans olarak İslamiyet'i gösterir. Yani bu asıl, bana benden değil.
Asıl
inancımdan geliyor. Maksat da bu. Dolayısıyla aynı şeyi işte Belgrad fethedildiği zaman insanlara orada mektepler, mescitler, camiler, çeşmeler, hamamlar, evet cami, medrese kendine ait diyebiliriz ama yolu, çeşmesi, hanı, hamamı, çarşısı bunlardan neticede gayrimüslim Hristiyan halklar da aynı şekilde istifade ettikleri, beğendikleri yerler. Dolayısıyla Osmanlı'nın orada bulunuşunu bugün Macarlar tarihin bir dönüm noktası. Eğer kimliklerini muhafaza ediyorlarsa, kendilerini muhafaza ediyorlarsa bunu Osmanlı'ya borçlu olduklarını çok net bir biçimde ifade ediyorlar.
Geçen hafta da zaten basında bunu okuduk.
Bununla ilgili bir şey geçmişti.
Evet, söyledi.
Bizzat Cumhurbaşkanları bunu söyledi. Osmanlı'ya müteşekkiriz diye bizzat söyledi. Evet.
Hatta şöyle bir şey de geçti. Siz de hatırlarsınız hocam. Ruslar orayı işgal ettiklerinde rüyasında o Rus komutanı Kanuni Sultan Süleyman Han'ı görür.
Der ki, ben oraya duymadım. Evet.
Gazetelerde de falan yazıldı. Sizleri nasıl idare ettiniz bu kadar bu insanları? Biz dedi fazla tutamadık elimizde. Aynı söylediklerini söyledi Kanuni Sultan Süleyman. Biz bunları dedi kendi mülkümüz değil, ailemiz, vatandaşımız gibi gördük. Onlara bir şeyleri dayatmadık. Dillerini, kültürlerini de serbest bıraktık, inançlarını. Ve adaletle hükmettik burada.
Evet.
Siz gelir gelmez insanlara zorla bazı şeyler şey yaptınız şimdi. Evet.
Doğru, bir tanesi tabii Cenab-ı Hakk'ın emaneti olarak görüyor. ve Cenab-ı Hakk'ın kendisine insanlara nasıl davranıldığını istediği gibi insanlara şey yapıyor. Diğeri ise Marx'ın fikirleriyle evet. hareket edince ortaya o çıkıyor işte. Kan bırakıyor, gözyaşı bırakıyor, zulüm bırakıyor. İnsanlar bayram yapıyor onlardan kurtuldukları anı ve zamanı.
Evet.
Evet. Evet, peki. Kanuni'nin böylece ilk seferi Macaristan'ın en önemli bir kalesini Osmanlı'ya kazandırdı ve bu kale Osmanlı'nın fetihlerinde bundan sonra hemen hemen yaklaşık iki asır en önemli rol oynayacak, çok önemli bir yer olacaktır. Belgrad tam manasıyla daha iki yıl geçmeden bir Türk kalesi hüviyetine bürünecek ve Osmanlı'nın bütün fetihlerinde en önemli rol oynayacaktır. Çok rahat bir şekilde, çok kolay bir şekilde bir anda Belgrad'ın alınması gerçekten Avrupa'da bir şok etkisi yaptı. Zira bu aynı zamanda yeni padişahın gücünü, yeni padişahın kudretini, yeni padişahın askeri dehasını da Avrupa'ya göstermiş oluyordu. Tahta çıktığının hemen ertesi yılı 1521'de bu kale fethedilmiş oldu.
Yani bileğinin kuvvetini de gördüler.
Görmüş oldular.
Çünkü evet. 40-45 yıl bir şey görmemişlerdi.
Tabii.
Evet, bu da onlara büyük bir cevap ve şok
büyük
oldu.
Büyük bir cevap oldu. Macarlar en küçük bir şey gösteremediler. Direnç gösteremediler.
Evet. Peki sonra neler oldu?
Sonra neler oldu? Kanuni'nin ikinci seferi Rodos üzerine olacaktır. Rodos üzerine olacaktır. Tabii Rodos da çok önemli şimdi. Yani Rodos özellikle tarihi süreç içerisinde Müslüman Araplar Rodos adasını almak için buraya çok sefer düzenlemişlerdi ve Mısır hükümdarı pek çok asker cephaneyle Şam'dan kalkıp bu adaya gelmişti fakat bir türlü fetih müyesser olmamıştı. Hatta çok çetin ve kanlı çarpışmalar olduğunda Müslümanlar bu Arap Kulesi denilen bir kule de yapmışlardı. Bir kuleyi ele geçirmişler ve Arap Kulesi denilmişti. Onlardan kalma Arap Kulesi'nin adı diye adı geçmektedir Rodos'ta. Ve Rodos ikinci olarak 16. yüzyılda Akdeniz'in en önemli deniz savaşlarının bir deniz savaşlarına sahne olduğu gibi Hristiyanların bir Rodos adası onların sığınak yeri haline gelmişti. Saint Jean şövalyeleri vardı. Ayrıca İspanya, Malta ve bütün Venedik korsan gemileri daraldıkları noktada hemen sığındıkları bir hisar, bir kale. Yani nerede bir Haçlı seferi varsa orada mutlaka Rodos şövalyeleri var. Nerede Müslümanlara zarar veren bir hareket varsa oradan kaçanlar derhal kendilerine Rodos'ta bir sığınak, bir liman buluyorlar. Dolayısıyla Rodos çift taraflı, hem Saint Jean şövalyelerinin bütün Müslümanlar aleyhindeki faaliyetlerde bulunması, diğer taraftan da Müslümanların aleyhinde bulunanların kaçıp sığındıkları bir yer.
Evet.
Haline geliyor.
Stratejik bir yer.
Stratejik bir yer. Tabii Rodos'un bu durumunu ilk olarak en önemli tespit eden ve alınmasının mutlaka şart olduğunu gören Fatih Sultan Mehmet.
Evet.
Ki Fatih Sultan Mehmet aynı zamanda Osmanlı denizciliğinin evet. bir güç haline geldiği dönemdir. Yani açık denizde Venedik'le mücadele edebilecek bir seviyeye Fatih Sultan Mehmet'in son dönemlerinde geliyor Osmanlı donanması.
Evet,
çünkü 1475'te artık Kefe harekatı var Karadeniz'de. 1480'de de Rodos üzerine seferi var. Ama asıl daha gücünü 2. Bayezid zamanında yakalayacak. Fakat Fatih döneminde belli bir güce erişti donanma artık.
Ciddi bir temel üzerine oturdu.
Ciddi bir temel üzerine oturdu. Ve bu şekilde Fatih Sultan Mehmet Rodos'a Mesih Ali Paşa komutasında bir büyük donanma gönderdi ve çok şiddetli savaşlar yapıldı. Hatta artık Osmanlı askerleri Rodos'a giriyorlardı.
Evet.
Rodos'a girmeye başladılar. Fakat Mesih Paşa son derece yanlış bir askeri stratejiyle yağmayı önceden serbest bırakmıştı.
Evet.
Yağmayı. Fakat askerler kaleye girmeye başladığı anda şehir harap olmasın diye yağmayı yasakladı, ilan etti. Artık fethedildi diyerek.
Evet.
Bu tabii işte dereyi geçerken at değiştirilmez derler. Ha, sen savaşın tam en kızgın olduğu bir noktada kaldı ki insanın hiçbir zaman verdiği bir sözü geri almaması lazım gelir. Asla her askerle hiçbir şekilde oyun olmaz.
Adam
sen
canını
en koymuş. Canını ortaya koyuyor. Oraya giriyor. Yani neticede onun da orada bir beklentisi var hakkı kendi şey içerisinde. Kaldı ki bunu ilan etmişsin, söylemişsin. Bir anda bir gayretsizliğe sebep oluyor. İşte bunu düşman çok iyi anlıyor. Arayı kesiyor. Ve içeri girenleri öldürüyorlar. Şehit ediyorlar. Rodos da fethedilemiyor. Hatta Fatih Sultan Mehmet buna çok üzülüyor. Ve Mesih Paşa'yı İstanbul'a dahi girmesine müsaade etmeden Gelibolu'ya sürüyor. İşte Rodos bu şekilde bir yerde. Yavuz Sultan Selim zamanında bir sefer düşünüldü. Devlet adamları Rodos'un Osmanlı'nın elinde olmasını istiyorlar. Zira yakın bir bölge ve Osmanlı'ya düşmanlıkları, hasımlıkları çok fazla. Çok zarar veriyorlar. Fakat Yavuz Sultan Selim bunu anladığı zaman, onu da bahsetmiştik.
Evet.
Devlet adamlarına çok kızıyor ve kovmuştu. Hatta kaç aylık barotumuz var diye sormuştu.
Baştan kaybetmişler.
Onlar da 3 ay 4 ay dediler. Çıkın dedi, doğru cevap getirin ve 4 aylık barotları çıktı. Rodos'u almak için 6 aylık barot lazım dedi.
Evet.
Ve bir de şu sözü tabii söyledi. Ben ülkeleri, memleketleri fethetmeye azmetmiş bir cihangir iken siz beni küçük bir hırsız adasına gönderiyorsunuz falan diyerek. Tabii orada iki türlü ders vardı. Ya o Sultan Selim bir muhtemelen kendisinin ömrünün uzun sürmeyeceğini, ona da uzunca bir süre bekleyemeyeceğini biliyordu. İkincisi, onlara 6 aylık barut lazım Rodos üzerine gittiğiniz zaman.
Evet.
Ve gerçekten bu şimdi görülecek. Kanuni Sultan Süleyman ikinci seferini Rodos'a yaptığı zaman 6 ay devam edecek bu.
Değil mi?
Evet.
Yani ne kadar tedbir sahibi olduklarını da görüyoruz.
Olduklarını da çok açık. Hocam, net bir biçimde.
Bir ara daha vermek istiyorum.
Bir ara daha verelim ve sonra devam edelim.
Peki. Üçüncü yönlü bulaşmak üzere.